Ana, Maxim Gorki, 2. kaset 1. yüz, sayfa 43. Ananın yüzü sarardı. Sağ kaşı büsbütün kalktı. Ruby'nin sakalı garip bir şekilde titremeye başladı. Bıyıklarını uzatarak başını yere eğdi. Çıkarın dışarı bu hayvan herifi. İki jandarma delikanlıyı kollarından yakalayarak mutfağa sürüklediler. Vesovchikov orada durdu. Ayaklarının bütün gücüyle döşemeye basarak durunuz pantolonumu giyeyim dedi. Avluyu araştırmaya giden polis komiseri geldi. Her yana baktık, bir şey yok. Subay alaycı bir tavırla peki dedi. Onun böyle olduğunu ben de biliyordum. Çünkü bu kez tuttuğumuz adam deneyimli. Ana bu zayıf titrek ters sesi dinliyor ve adamın sarımtırak yüzüne baktıkça seziyordu ki subay halka karşı kalbi tiksinti ve öfke ile dolu bir düşman, acımasız bir düşmandır. Önceleri bu tür insanlara az rastlardı. Son yıllarda böylelerinin varlığını bile unutmuştu. Kendi kendine düşünüyordu. İşte bizi korkutan, tedirgin eden adamlar. Babası bilinmeyen Andre Onisimov Nakotka, sizi tutukluyorum. Andre durgunca sordu. Neden? Subay düşmanca bir nezaketle yanıt verdi. Onu sonra söylerim. Bunun üzerine Pelagie'ye dönerek bağırdı. Okuyup yazma bilir misin? Pavel atıldı. Hayır. Subay sert bir davranışla sana sormuyorum dedi. Sonra yine Pelagie'ye yanıt versene koca karı. Okuma yazma bilir misin diye yineledi. Ana bu adama karşı bir an içinde kalbini dolduran tiksinti duygusunun etkisiyle birden doğruldu. Sanki buz tutmuş bir ırmağa dalmış gibi titriyordu. Yüzündeki yara izi parladı, kaşı eğildi, kolunu subaya doğru uzattı. Bağırma öyle dedi. Siz daha gençsiniz, acı nedir bilmezsiniz. Pavel sözünü kesti. Telaş etmeyiniz anne. Küçük Rusyalı öteden, kalbine egemen olarak susmak daha iyi dedi. Ama masaya doğru eğilerek, sen karışma Pavel, bu adamları niçin tutukluyorsunuz? Subay ayağa kalkarak, bu sizin göreviniz değil, siz susunuz. Sonra jandarmalara dönerek emretti. Vesovchikov'u buraya getiriniz. Eline bir kağıt aldı, gözüne doğru kaldırarak okumaya başladı. Delikanlıyı getirdiler. Subay okumayı bırakarak, şapkanı çıkar dedi. Ribin Pelagie'nin yanına yaklaştı ve omuzlarından iterek alçak bir sesle kulağına fısıldadı. Boş yere ateş etmeyiniz. Vesovchikov sordu. Ellerimi tutuyorlar, şapkamı nasıl çıkarayım? Subay tutanak kağıdını masanın üstüne attı. İmzalayınız dedi. Pelagie orada hazır bulunanların tutanağı imzalamaya başladığını görünce öfkesi dindi. Yürekliliği azalıyor, hiçbir şey yapmama yüzünden ruhunu yakan acı gözyaşları gözlerine doğru iniyordu. 20 yıllık evlilik yaşayışında hep böyle ağlamıştı. Ne var ki kocası öldü öleli bu yakıcı yaşları hemen unutmuş gibiydi. Subay aşağılayıcı bir yüz anlatısı ile kadına baktı. Pek çabuk yaygaraya başladın analık. Dur bakalım, şimdiden böyle yaparsan sonra içine dökecek gözyaşı bulamazsın. Kadın kızgın bir sesle yanıt verdi. Analarda her zaman için dökecek gözyaşı bulunur. Her zaman, anladınız mı? Sizin de ananız varsa elbette bilir. Subay kağıtları üzerinde bir kilit parlayan yepyeni bir çantaya yerleştirdi. Sonra polis komiserine dönerek bunlar dedi hep devrimci takımı, hepsi birbirine benzer. Polis komiseri homurdandı. Ne küstahlık, ne terbiyesizlik. Subay emir verdi, marş. Pavel arkadaşlarının elini sıkarak güle güle Andre, güle güle Nikola, yine görüşürüz dedi. Subay alaycı söze karıştı. Evet öyle, yine görüşürüz. Vesovchikov hiçbir şey söylemeden kısa parmaklarıyla ananın elini sıkıyor, pek büyük güçlükle soluk alıyordu. Kalın boynu kıpkırmızı kesilmişti, gözleri öfkeden parlıyordu. Küçük Rusyalı gülümseyerek başını sallıyordu. Eğilerek Pelagie'nin kulağına birkaç söz söyledi. Kadın eliyle haç çıkararak yanıt verdi. Doğru, Tanrı bilir. Kül rengi kaputlar ayaklarındaki mahmuzları şakırdatarak evin köşesinde gözden yitmişlerdi. Ribin en geri kaldı. Kara gözleriyle Pavel'i süzdükten sonra düşünceli, "Eh, artık Allah'a ısmarladık," dedi ve acele etmeksizin öksüre öksüre gitti. Pavel ellerini arkasında kavuşturmuş, yerde sürünen kitap ve çamaşır yığınları arasında ağır ağır geziniyordu. Annesine dönerek bozuk bir sesle, "Gördün mü nasıl yapıyorlar?" Pelagie hem darmadağın odayı şaşkın bir halde gözden geçiriyor, hem üzüntü ve acı içinde seni de götürecekler oğlum diyordu. Evet, seni de alacaklar. Vesovchikov niçin öyle kabalık etti? Pavel alçak bir sesle yanıt verdi. Galiba korktu da ondan. Bu adamlarla bir şey yapılmaz ki. Anlama yetenekleri yok. Ana kollarını sallayarak yanıtladı. Geldiler, aldılar, götürdüler. Oğlu kalmıştı. Pelagi'nin kalbi daha rahat çarpmaya başlamıştı. Kafası hiç anlayamayacağı bir şeye saplanmıştı. Bu sarı adam bizimle eğleniyor, bizi tehdit ediyor. Pavel kararını vermiş gibi, "El ver anne," dedi. "Gel de şunları yerleştirelim." Pavel annesine bu kez "Anne demiş, sen" diye seslenmişti. Kadın oğlunun yanına yaklaştı ve yüzüne bakarak alçak sesle sordu. "Bu adamlar seni aşağıladılar değil mi?" Pavel yanıt verdi. "Evet, aşağıladılar. Ağır şey. Keşke ben de onlar gibi gitseydim." Pelagi oğlunun gözlerine yaş toplandığını sandı. Pavel'i belli belirsiz duyduğu üzüntüye karşı avutmak için içini çekerek "Sabret oğlum," dedi. "Seni de alırlar." "Biliyorum." Bir saniye sessizlikten sonra Pelagi üzgün bir sesle ekledi. "Sen bana hiç acımıyorsun oğlum. Hiç olmazsa beni avutmalıydın. Hayır, hayır, suç bende. Ben sana korkunç şeyler söylüyorum. Sen de bana elbette daha korkunç karşılık veriyorsun." Pavel annesinin yüzüne baktı, yaklaşarak alçak sesle "Ben size karşılık vermenin yolunu bilmiyorum anne. Yalan söylemek elimizden gelmez. Ne çare, böyle şeylere alışmalısınız." Kadın içini çekerek sustu. Sonra titreyen bir sesle dedi ki, "Kim bilir, hep diyorlar ki oraya gidenlere işkence ederlermiş. Derilerini parça parça koparırlarmış. Kemiklerini kırarlarmış. İşte ben bunları düşündükçe korkuyorum oğlum. Onlar insan ruhunu ezerler, vücudunu değil. Oysa kirli ellerle ruhunuza dokunulduğunu duymak, işkence görmekten daha acı, daha korkunçtur." Ertesi sabah Yukin, Samoilov ve Somov ile öbür beş kişinin daha tutuklandığı anlaşıldı. Akşamleyin Fedya Mazin koşup geldi. Onun da evini araştırmışlardı. Ancak o bundan hoşnuttu. Kendini bir kahraman sayıyordu. Ana sordu, "Korktun mu Fedya?" Fedya sarardı. Yüzü buruklaştı. Burun delikleri titredi. "Subay beni döver diye korktum. Bu kuzguni sakallı, iri yarı herifin parmakları tüylüydü. Burnunda bir de gözlük vardı. İyi dikkat edilmezse gözleri yok sanılıyordu. Ayaklarıyla tepinerek seni hapishanelerde çürüteceğim diyordu. Ben bu yaşa geldim, ne babamdan ne de annemden dayak yedim. Çünkü tek evlattım. Beni çok severlerdi. Herkesi döverlerdi de bana el kaldırmazlardı." Kıpkırmızı gözlerini bir saniye kapadı. Dudaklarını büzdü, elinin hızlı davranışıyla saçlarını arkaya attı. Pavel'e bakarak dedi ki, "Eğer biri bana vuracak olursa bıçak gibi üzerine atılır, dişlerimle didik didik ederim. Beni bir vuruşta öldürmek daha iyidir." Ana öteden atıldı. "Öyle ama sen pek zayıf, pek cılızsın. Nasıl dövüşebilirsin?" Fedya hafif bir sesle yanıt verdi. "Evet öyleyim, yine de dövüşürüm." Fedya çıkıp gittikten sonra ana oğluna "Bu da ötekiler gibi kırılır," dedi. Pavel sustu. Birkaç dakika sonra mutfağın kapısı ağır ağır açılarak Ribin girdi gülerek. "İyi akşamlar," dedi. "Ben yine geldim. Dün akşam zorla getirmişlerdi. Bu akşam kendiliğimden geliyorum." Pavel'in elini güçlükle sıktıktan sonra ananın omuzlarını tutarak "Bana bir çay sunacak mısın?" dedi. Pavel hiçbir şey söylemeyerek konuğunun yanık yüzünü, sık kara sakalını, zeki bakışlarını inceliyordu. Durgun bakışlarında bir ağırlık vardı. Bu cambaz yapılı adamın bütün varlığından yayılan güven onu sevindirdi. Ana semaveri yakmak için mutfağa gitti. Ribin oturmuş bıyıklarını çekiştiriyordu. Dizlerini masaya dayayarak Pavel'i süzüyordu. Sanki yarım kalmış bir görüşmeyi bitiriyormuş gibi, "İşte böyle," dedi. "Sana açıkça söyleyeyim. Biz seninle hemen hemen komşu gibiyiz. Dikkat ettim, sana her zaman birçok adam geliyor. Hiçbiri ne sarhoş oluyor ne de bir rezalet çıkarıyor. İnsanlar iyi davranacak olurlarsa hemen dikkati çeker. Ne oldukları hemen göze çarpar. Ben de dikkat çekiyorum çünkü ben herkesten ayrı yaşıyorum." Çok tuhaf, ağır ağır söylüyordu. Söyleyişinde öyle bir uyum vardı ki sözlerinin içtenliğine mutlaka inanıyordu. "İşte böyle. Herkes senden söz ediyor. Benim evin sahibi senin için sapıtmışlardan diyor. Çünkü kiliseye gitmiyormuşsun. Sonra o kağıtlarla bildiriler de ortaya çıkınca, Allah'ını seversen onu sen mi düşündün?" Pavel gözlerini Ribin'in yüzünden ayırmaksızın "Evet," dedi. Ribin de ona dikkatle bakıyordu. Ana kaygılı bir halde mutfaktan çıkarak "Niçin öyle söylüyorsun?" dedi. "Sen yalnız değilsin ki." Pavel gülümsedi. Ribin de gülümseyerek "Ya," dedi. Kadın sözüne önem verilmediğine kızarak hızlı hızlı odadan çıktı. O kağıtlar doğrusu iyi düşünülmüş. Halkın kafasını karma karışık etti. Yalnız 19 tane çıktı değil mi? Pavel yanıt verdi, "Evet." Ben onların hepsini okudum. İçinde öyle şeyler var ki anlaşılmaz. Gereksiz. İnsan çok söylerse arada birçok boş sözler de kaçar. Bir de şu evi araştırmak yok mu? İşte beni senin lehinde bulunmaya zorlamıştı. Bilmem ne gereği var. Sen, küçük Rusyalı ve Sovchikov hep birden o adamlara karşı öyle bir tavır takındınız ki, düşündüğünü anlatacak sözcüğü bulamayınca sustu. Pencereye doğru baktı, parmağıyla masaya vurmaya başladı. Halinizle onları anlatmak istediniz ki, siz kararı vermişsiniz. Sanki siz görevinizi yaptınız subay efendi, biz de kendi görevimizi yapacağız demek istiyordunuz. Küçük Rusyalı yürekli bir delikanlı doğrusu. Kimi arkadaşlarıyla konuşurken gördüğümde kendi kendime bunu ezemezler, bu yalnız ölümle yenilir, bundaki kaslar yaman derdim. Pavel, sözüme inanır mısınız? Delikanlı başını sallayarak evet dedi. Ben 45 yaşında bir adamım. Yani senin yaşının iki katı. Senin gördüklerinden 20 kez çok gördüm. 3 yıldan çok askerlik ettim. 2 kez evlendim. Birinci karım öldü. İkincisini bıraktım. Kafkasya'ya gittim. En sonunda şunu anladım ki onlar hiçbir yerde yaşamı ve eylemi yenemediler. Hayır, hayır, yenemediler. Ana bu sözleri dikkatle dinliyordu. Böyle yaşı epeyce ilerlemiş bir adamın gelip oğluna yaşamını anlatması pek hoşuna gidiyor, Pavel'in bu konuya karşı davranışını pek soğuk buluyordu. Bunun etkilerini yok etmek için Ribin'e dönerek, çayla birlikte bir şey yemek ister misiniz diye sordu. Hayır, teşekkür ederim analık, evde yemek yedim de geldim. İşte böyle Pavel, sen ne dersin? Yaşamın gerektiği gibi gitmiyor düşüncesinde misin? Delikanlı ayağa kalktı. Ellerini arkasında kavuşturarak odanın içinde dolaşmaya başladı. Hayır, o düşüncede değilim dedi. Yaşam iyi gidiyor. Öyle iyi gidiyor ki, işte siz buraya geldiniz, bana kalbinizi açtınız. Yaşam bizim gibi durmadan çalışan insanları yavaş yavaş birleştiriyor. Bir zamanlar gelecek ki hep birleşmiş, hep birlik olacağız. Şimdi her şey bize karşı haksız ve zalim bir yolda düzenlenmiştir. Ancak yaşam bizim gözümüzü açıyor, bize yaşayışın acılıklarını anlatıyor, yaşamı nasıl kullanmak gerektiğini gösteriyor. Ribin Pavel'in sözünü kesti. Hakkım var, yalnız dur, bir şey söyleyeyim. İnsanlar yenileşmeli, ben de bu düşüncedeyim. İnsan uyuz olunca ne yapar? Yıkanır, banyoya girer, çıkınca temiz elbise giyer. Böylece hastalıktan kurtulur, değil mi? Hastalık vücutta değil kalpte ise işte o zaman deriyi çıkarmalı. Ama kanayacakmış, zararı yok. Zararı yok, çıkarmalı ve iyice yıkanmalı. Sonra temiz temiz giyinmeli. Burası da böyle değil. Peki insan içini nasıl temizlemeli ha? Pavel söze başladı. Tanrı'dan, imparatordan, memurlardan, fabrikadan, işçilerin haklarını almak isteyenlere gösterdikleri direnmeden ateşli ateşli söz etti. Ribin arada bir gülümsüyordu. Parmağıyla masaya vurarak Pavel'in nutkuna ritim tutuyordu. Ribin bir kez olsun evet orası öyle dememişti. En sonrası kahkahamsı bir gülüş salıvererek hafif bir sesle "Hey yavrum, sen daha gençsin, insanları tanımazsın." dedi. Pavel Ribin'in önüne gelerek ağır başlıca yanıt verdi. İhtiyarlıktan, gençlikten söz etmenin gereği yok. Amacımız hangi düşüncenin doğru olduğunu anlamak. Buna bakalım. Demek senin düşüncene göre bizi aldatmak için direnişte araç olarak kullanıyorlar, öyle mi? Benim düşünceme göre bizim dinimiz hem zararlı hem de hatalıdır. Pelagi araya girdi. Oğlu ne zaman Tanrı'dan, Tanrı'ya karşı kalbinde beslediği kutsal duygulardan söz etse, o gözleriyle oğlunun bakışlarını araştırır, sanki acı ve keskin sözleriyle, dinsizce yargılanmalarıyla kalbini parçalamamasını anlatmak isterdi. Duyuyordu ki oğlu karamsarlığına bakmadan dindardı ve işte bu kadının kalbini rahatlatıyordu. Kimi zaman kendi kendine düşünürdü. Ben onun düşündüklerini nasıl anlayabilirim? Öyle sanıyordu ki Ribin gibi yaşlı bir adam için Pavel'in sözlerini dinlemek hoş olmayan küçültücü bir şeydi. Ne var ki Ribin o soruyu sorunca kadının bütün sabrı ve direnci tükendi. İstediğinizi yapınız ama dinden söz edince biraz dikkatli davranınız. Sonra biraz soluk alarak şiddetli bir dille sözünü sürdürdü. Eğer ortadan din de kalkacak olursa ben, bu ihtiyar kadın, üzgün zamanlarımda kime güvenirim? Gözleri yaşlarla dolmuştu. Parmakları titreyerek kapları yıkıyordu. Pavel tatlı bir sesle, "Siz bizim amacımızı anlamadınız anne," dedi. Ribin kalın ve ağır bir sesle, "Kusurumuza bakma analık," dedi. Gülümseyerek Pavel'in yüzüne baktı. Pavel sözünü sürdürdü. Ben sizin inandığınız o acıyan, şefkatli Tanrı'dan söz etmiyorum. Amacımız papazların bütün insanları yalnız birkaç kişinin kötü niyetine boyun eğmeye zorlamak için elde bir tehdit silahı gibi kullandıkları dindir. Ribbin parmağı ile masaya vurarak, evet öyle dedi. Onlar bizim inandığımız dini de değiştirdiler. Düşmanlarımız ellerinde güç adına ne varsa bize karşı kullanıyorlar. Bugün bize kilisede din diye gösterdikleri korkunç bir şeydir. Bunu din değiştirmeli, tasfiye etmeli. Onu yalanla, iftira ile süslemişler, bizim maneviyatımızı öldürmek için onun yüzünü bozmuşlar. Alçak sesle söylüyordu. Sesinde şaşılacak bir alçaklık vardı. Ağzından çıkan her söz zavallı kadının kalbine korkunç bir darbe indiriyordu. Pelage kara bir sakalın çevrelediği bu geniş somurtkan yüzden korkuyor, bu bakışların karanlık parıltılarına dayanamıyordu. Başını sallayarak hayır dedi, ben burada bulunmayayım daha iyi, böyle şeyleri dinleyemem, elimden gelmez. Bunları söyleyerek mutfağa koştu. Ribbin hala bağırıyordu, gördün ya Pavel, kafadan değil kalpten başlamak gerekiyor. Kalp insan ruhunun öyle bir noktasıdır ki orada... Pavel sağlamca bütünledi. Orada akıldan başka bir şey sökmez. İnsanı tutsaklıktan kurtarmak yalnız akıldır. Ribbin titrek inatçı bir sesle yanıt verdi. Akıl güç vermez, gücü kalp verir, kalp, beyin değil. Ana elbisesini çıkarmış, dua etmeden yatağa girmişti. Üşüyor, vücudunda bir fenalık duyuyordu. Başlangıçta öyle anlayışlı, öyle ağırbaşlı bulduğu Ribbin'e karşı şimdi kalbinde gizli bir düşmanlık vardı. Onun o şişkin göğsünden kolaylıkla çıkan sesine kulak verdikçe içinden sapık bozguncu diyordu. Sanki bir gereği varmış gibi buraya geliyor. Ribbin ötede güvenli, rahat bir sesle sözünü sürdürüyordu. Kutsal bir yer boş kalamaz. İçimizde Tanrı'nın bulunduğu yere saldırıyorlar. O oradan çıkarsa bırakacağı yerde bir yara meydana gelir. İşte o kadar. Yeni bir din kurmalı Pavel, yeni bir din. Herkes için adil bir din. Bize egemen olacak, savaşçılık edecek bir din değil, insanları sevecek bir din. İsa'nın yaptığı bu değil miydi? Dur, onun kafası sağlam değildi. Tanrı insanlar üzerinde yine insanların egemen olmasına razı olamaz. Gerçek egemen yalnız odur. Tanrı gücü biri tanrısal, öbürü insancıl olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Madem ki kutsallığını kabul etmişti, insan gücüne gereksinimi yoktur. Hazreti İsa ticareti, evlenmeyi meşru olarak tanıdığı halde İncil vermiyorsa suç onun mu? Ruh da böyledir. Ruhun da iyi yemiş vermemesi kendi suçu değildir. Ruha kötülük tohumunu ben mi ektim? Sonra örneğin, İki ses bir ateşli tutku ile çarpıyor, kucaklaşıyormuş gibi odanın içinde aralıksız yankılanıyordu. Pavel geniş adımları ile geziniyor, ayaklarının altında döşemeler gıcırdıyordu. O söyleyince bütün sesler onun sesinin gürültüsü arasında yitiyor, Ribbin durgun, rahat sesiyle yanıt vermeye başlayınca da saatin sarkaç sesi dışarıda keskin tırnakları ile evin duvarlarına çarpan kar parçalarının kuru bir sesle çıkardığı çıtırtı işitiliyordu. Bak, ben sana halis ateşçi ağzı ile düşüncemi anlatayım. Ateş, şu bildiğiniz ateş yok mu? O hiçbir şeyi katılaştıramaz. Bu onun niteliğinde yoktur. O sadece yakar ve çevreyi aydınlatarak erir. İşte o da böyle. Bilmem anladın mı? Din bu kişilerde bulunmaz, kiliselerde durmaz. Onun yeri insanların kalbi, aklıdır. İnsanların çektiği acının, yoksulluğun kaynağı da bu. Bizi kendi benliğimizden koparıp ayırıyorlar. Akıl kalbi itip kovuyor, sonra kendi de gidiyor. Ribbin kalkıp gittiğinde Pelage uyumuştu, gittiğini duymadı. Ribbin sık sık gelmeye başladı. Pavel'in kimi zaman birkaç arkadaşı bulunduğu zaman ateşçi bir köşeye çekiliyor, hiç sesini çıkarmadan ara sıra orası da böyle diyordu. Bir defasında herkesi süzdükten sonra kara gözlerinde hoşnut olmayan bir anlatımla bağırdı. Şimdi onlardan söz etmeli. Olacakları henüz bilmiyoruz. Halk ne zaman serbest olursa o zaman kendisi için olumlu olanı düşünür. Şimdiye dek onun kafasını hiç istemediği şeylerle doldurdukları el verir. Artık kendisi düşünsün, iyiyi kötüyü ayırsın. Belki hepsini, bütün yaşamı, bütün bilim ve tekniği artar, belki her şeyin kendine karşı yürüdüğünü görürüz. Siz onun eline ne kitap varsa verin, o size karşılığını verir. İşte bu kadar. Her şeyden önce şunu anlaması gerekir ki boyunduruk ne kadar dar olursa iş o kadar yorucu olur. Pavel'le yalnız kalınca rahat rahat uzun uzun tartışmaya koyuluyorlardı. Pelagi kaygılı bir kalple dinliyor, söylenen şeyleri anlamaya çalışarak sessiz sedasız bakışlarıyla onları izliyordu. Kimi zaman önüne öyle geliyordu ki bu iki adam görme niteliğini yitirmiş iki kördür. Bu körler karanlıklar içinde ufacık odanın dört duvarı arasında bir ışık bir delik araştırarak dolaşıyor, alışılmamış elleriyle her şeye yapışıyor, her şeyi kımıldatıyor, her şeyi sarsıyor, yere düşürdükleri şeyleri ayakları ile çiğniyor, her şeye çarpıyor, durmaksızın umut ve güvenleri tükenmeksizin her şeyi yokluyor ve itiyordu. Tartışma biçimlerindeki sadelik ve yüreklilik anayı bir yığın korkunç söz dinlemeye alıştırmıştı. Artık bu sözlerden eskisi gibi tedirgin olmuyordu. Ribinden hoşlanmıyordu. Ne var ki ona karşı önceleri duyduğu tiksinti duygusu da yok olmuştu. Pelagi haftada bir kez hapishaneye gidiyor, küçük Rusyalı'ya çamaşır ve kitap götürüyordu. Bir gün onu görmesine izin vermişlerdi. Eve dönünce duygulu bir sesle anlatmaya başladı. O yine eskisi gibi, herkese karşı nazik, terbiyeli. Herkes onunla şakalaşıyor. Görenler onu şevk içinde, eğlence içinde sanırlar. Oysa yaşam ona pek ağır, pek korkunç geliyor. Acı çekiyorsa da göstermek istemiyor. Ribin yanıt verdi. Gördün mü? İşte böyle yapmalı. Üzüntü sanki ikinci bir dert gibi bizim tüm varlığımızı sarmış. Aldığımız soluk üzüntü, giydiğimiz elbise üzüntü, hep üzüntü. Ancak bunda övülecek bir şey yok. Herkesin gözü patlamıyor ya, kimimiz de kendiliğimizden gözümüzü kapatırız. İnsan böyle aptal olunca sıkıntıyı, acıyı göze almalıdır. Vlasov'un eski küçük evi mahallede gittikçe dikkat çekiyordu. Kimi zaman işçilerden biri geliyor, çekingen bakışlarla çevresini süzdükten sonra Pavel'e yaklaşarak ''Baksana kardeş, sen okumuş adamsın, kanun bilmem gerek, şimdi bana anlat.'' diyordu. Ya polisin ya fabrika yönetiminin bir haksızlığı anlatılıyordu. Kimi zaman iş pek karışık olunca Pavel bir sağlık mektubu ile tanıdığı bir avukata gönderiyor, elinden gelirse kendisine öğüt veriyordu. Mahallenin sakinleri yavaş yavaş bu akıllı delikanlıya saygı duymaya başlamışlardı. Çünkü o her neden söz ederse sade ve cesurca söz ediyor, hemen hiç gülmüyor, her şeyi dikkatle dinliyor, her şeye dikkatle bakıyor, her işin karışık, içinden çıkılmaz yanlarına dalıyor, binlerce çetin bağ arasında insanları birbirine bağlayan birleştirme noktasını buluyordu. Ana oğlunun nüfuzunun gittikçe arttığını görüyor, Pavel'in çalışmalarındaki güzelliği yavaş yavaş anlamaya başlıyor, anladıkça da çocukça bir zevk duyuyordu. Bataklık ihanesi sorunundan sonra Pavel'in mevkii büsbütün büyümüştü. Fabrikanın çevresinde çam, kayın ağaçları ile dolu bir bataklık, kokmuş bir çukur vardı ki yazın buradan sarımtırak yoğun bir buğu yayılır, bu buğu arasında kaynaşan sivrisinekler öteye beriye dağılarak sık sık sıtmaya yol açarlardı. Bataklık fabrikanın malıydı. Yeni direktör kişisel bir yarar sağlamak amacıyla bunu kurutmayı, aynı zamanda da meydana çıkacak kömürden yararlanmayı düşünüyordu. Bu işin yörenin havasını temizleyip işçilerin yaşam koşullarını değiştireceğini söyleyerek temizlik giderlerine karşılık olmak üzere gündeliklerinden ruble başına bir kapik kesilmesini emretti. İşçiler yakınıyordu. Bu yeni vergiye memurların katılmaması büsbütün canlarını sıktı. Müdüriyetçe alınan kararın herkese anlatıldığı cumartesi günüydü. Pavel hasta olduğu için iş başına gidememişti. Bu yüzden olaylardan haberdar değildi. Ertesi sabah kilise dönüşünde dökmeci Sizov, yakışıklı ihtiyar çilingir Makotin, iri yarı öfkeli tabiatlı bir adam olayı anlatmak için Pavel'in evine gelmişlerdi. Sizov ağır bir biçimde başladı. İçimizde en yaşlılar toplandık, tartıştık. Sonra seni bilgili bir adam olarak tanıdığımızdan arkadaşlarımız düşünceni sormak için bizi buraya göndermeye karar verdiler. Direktör fabrikanın çevresini sineklerden kurtarmak için bizim paramızı kullanabilir mi? Böyle bir kanun var mı? Makotin kenarları çizgili gözlerini döndürerek ekledi. Düşün bir kere, bundan 4 yıl önce bir hamam yapmak için böyle bir yardım yöntemine başvurmuşlardı. O zaman 3800 ruble toplandı. Ne oldu bu paralar? Hani hamam? Pavel açıklamaya başladı. Bu toplanacak paranın haksız olduğunu, fabrikanın bu tasarıdan büyük yararı bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine gelenler kaşlarını çatarak, yüzlerini asarak gittiler. Onlar çıktıktan sonra ana bir gülümseyişle hoşnut bağırdı. Bak, yaşlılar bile akıl öğrenmek için sana geliyorlar Pavel. Delikanlı yanıt vermedi. Masanın başına geçerek üzgünce bir yüzle yazı yazmaya başladı. Birkaç saniye sonra anne dedi, rica ederim şu notu al da çabuk şehre götür. Kadın sordu, tehlikeli mi? Evet, gazetemiz orada basılıyor. Bu bağış işi mutlaka son sayıya yazılmalı. Kadın çabucak giyinerek, peki oğlum dedi, gidiyorum. Oğlu onu ilk kez bir işe gönderiyordu. İşin ne olduğunu açıkça kendisine anlatılmamasından, bir işe yararlı olmasından dolayı içinde bir sevinç vardı. Şimdi anlamaya başlıyordu. Bu bayağı hırsızlık. Nasıldı o adamın adı? Yegor Ivanovich. Akşam eve geç geldi, yorgun düşmüştü. Yine de hoşnuttu. Şaşenka'yı gördüm. Sana selam söyledi. Ne tuhaf adam o Yegor. Hep şakalaşıyor. Pavel yavaşça yanıt verdi. Bu adamlarda ona hoşlandığına pek sevindim. Nasıl sade, ne alçak gönüllü adamlar. Böylelerine rast gelmek insanın hoşuna gidiyor. Hem hepsi seni öyle takdir ediyorlar ki. Pazartesi günü Pavel fabrikaya gidemedi. Başı ağrıyordu. Öğleye doğru Fedya Mazin sevinçle, ateşli koşarak geldi. Boğulurcasına soluyarak, bütün fabrika ayaklandı dedi. Siz Ofla Makotin beni sana gönderdiler. Seni istiyorlar. Sen işi hepsinden daha iyi anlarsın diyorlar. Bir gelip baksan. Pavel bir şey söylemeden giyindi. Kadınlar da toplandılar. Bağırıp çağırıyorlar. Pavel uyumlu bir sesle yanıt verdi. Ben de giderim dedi. Ama sen daha iyileşmedin. Dışarı çıkarsan hastalığın artar. Onlar orada ne yapıyorlar? Ben de gitmek isterim. Pavel kısaca git dedi. Hepsi birden evden çıktı. Yolda hiç konuşmadılar. Ana coşku içinde soluyor, şimdi orada önemli bir olayın gerçekleşeceğini seziyordu. O yürüdükçe elini dokundurmaksızın, yalnız ufak bir işaretle izin veriniz diyerek kendi kendine yol açıyordu. Gözlerini ara sıra kırparak, görgülü bir insan sarrafı gözüyle bütün işçilerin yüzünü inceliyordu. İşçiler geçtikçe şapkalarını çıkarıyorlar, eğilerek onu selamlıyor. O bu saygıya yer vermeksizin çevresine sessizlik saçıyordu. Çevrede sıkıntılı gülümseyişlerle ağzından boğuk, gürültülü sesler çıkan işçi topluluğundan bir suç işlendiğini anlayan çocukların pişmanlık hali görülüyordu. Direktör ananın önünden geçti. Yukarıdan bir el uzatılmıştı. O bu eli sıkmadı. Güçlü çevik bir davranışla işçilerin ön sırasına geçti. Soğuk otoriter bir sesle bu toplantıdan amaç ne dedi. Niçin işinizi bıraktınız? Birkaç saniye büyük bir sessizlik egemen oldu. İşçilerin başları bir başak gibi sallanıyordu. Sizov şapkasını salladı. Omuzlarını kaldırarak başını yere eğdi. Direktör bağırdı. Konuşsanıza. Pavel direktörün yanına geldi. Sizov'la Ribin'i göstererek yüksek sesle ''Biz üçümüz'' dedi, ''arkadaşlarımızca delege seçildik. Size gelip görüşecek, gündeliklerimizden birer kapik kesilmesi hakkındaki kararı geri almanızı isteyecektik.'' Direktör delikanlının yüzüne bakmayarak sordu. ''Neden?'' ''Pelagi öteden, çünkü biz bu parayı haksız buluyoruz.'' Demek siz benim bu kararımı sırf işçilerden para toplamak için yapılmış bir şey olarak görüyorsunuz. Sizin sağlık durumlarınızı düşünerek yaptığıma inanmıyorsunuz öyle mi? Pavel yanıt verdi. Evet. Direktör Rubin'e dönerek sen de mi bu düşüncedesin? Rubin yanıt verdi. Hepimiz bu düşüncedeyiz. Direktör bu sefer Sizov'a dönerek ya sen Sizov, senin düşüncen? Ben böyle düşünüyorum. Birer kapiklerimizi bize bırakmanızı rica ederim. Sizov sıkıldığını anlatan bir halle gülümseyerek yine başını öne eğdi. Direktör ağır bir davranışla işçileri süzdükten sonra omuzlarını kaldırdı. İnceleyici bir bakışla Pavel'e dönerek ''Siz dedi, oldukça okumuş yazmış bir insansınız sanırım. Böyle bir önlemin iyiliklerini nasıl oluyor da anlamıyorsunuz?'' Pavel açıkça yanıt verdi. ''Eğer fabrika bataklığı kendi adına kurutsaydı iyiliği herkes anlardı.'' Direktör yanıtı hemen yapıştırdı. Nasıl edebilirler? Sonra kim çalışır? Başka işçi bulurlar. Nereden? Kimi? Alçakları mı? Pavel demir yığının üstünden inerek annesinin yanına gitti. Herkes gürültülü gürültülü konuşmaya, tartışmaya, bağırıp çağırmaya başlamıştı. Rubin Pavel'e yaklaşarak ''Grev yapılmayacak. Senin düşünceni kabul edecek 300 kişi ancak bulabilirsin. Daha çok değil. Böyle büyük bir gübre yığını bir kürekle yerinden oynatılabilir mi?'' Pavel sustu. Önünde iri kara yüzüyle bu kocaman insan yığını kımıldanıyor, ondan çok bir şey istiyormuş gibi yüzüne bakıyordu. Kalbi üzüntüyle çarpmaya başladı. Ona öyle geliyordu ki deminden beri söylediği sözler uzun bir kuraklıkla bağır yanık olan toprağa serpilmiş yağmur taneleri gibi bu insanlarda bir iz bile bırakmaksızın geçip gitmişti. İşçiler birer birer ona yaklaşıyor, söylevini kutluyor, yalnız grevin yararlı olup olmayacağından kuşkulu olduklarını söylüyorlardı. Halkın grevdeki gücü ondaki çıkarı değerlendirememiş olmasından yakınıyordu. Pavel yavaş yavaş yorgun düşmeye başlamıştı. Artık kendi gücüne inanmıyordu. Başında bir ağrı, kalbinde bir boşluk duyuyordu. Önceleri o çok sevdiği gerçeği yeneceğini düşündükçe kalbini dolduran sevinç onu ağlamak isteği verdi. Oysa şimdi bu inanışı halkın gözü önünde sermişken bile onu sapsarı bir ölü gibi aciz, her kim olursa olsun bir etki uyandırmamış bulunuyordu ve bunun suçunu da kendi kendine yüklüyordu. Sanıyordu ki hülyasını kara, çirkin, sefil bir kılığa sokmuş ve işte bunun için kimse ondaki güzelliği görmemişti. Eve döndüğünde üzgün, yorgundu. Annesiyle Sizov arkadan geliyorlardı. Ribin yolda onunla yan yana yürürken iyi konuşuyorsun dedi, ancak kalbe dokunamıyorsun. Kıvılcımı ta kalbin içine atabilmeli. İnsanları akıl ve mantıkla elde edemezsin. Bu öyle bir pabuçtur ki halkın ayağına hem dar gelir hem de gereğince çok ince gelir. O ayak bir ayakkabıya girmez. Girse bile geçmeden delinir. Anladın mı? Arkadan Sizov anaya, biz yaşlılar mezara gitmeliyiz dedi. Şimdi yeni bir kuşak uyanıyor. Biz nasıl yaşadık? Dizlerimizin üstünde sürünerek, hep toprağa eğilerek, değil mi? Şimdi bilmem ne oldu. Akıllar mı başlara geldi? Yoksa bizlerden daha mı çok aldanmaya başladılar? Herhalde şimdiki adamlar bize benzemiyorlar. Bak, bir delikanlı direktöre sanki bir arkadaş gibi söz söylüyor. Ah, benim de oğlum sağ olsaydı. Allah'a ısmarladık Pavel. Allah'a ısmarladık. Sen yürekli bir delikanlısın. Hakkı savunuyorsun. İnşallah yolunu bulur da işin içinden çıkarsın. İnşallah. Ribin homurdandı. Öyleyse geberiniz. Delik deşik doldurmaya yarar harç türünden şeylersiniz. Pavel, dikkat ettin mi? Orada bulunanların içinde iki kişi senin delege olman için herkesten ziyade bağırıp çağırıyorlardı. Bunları gördün mü? Bunlar senin için devrimci, bozguncu diyenlerdi. Evet, bunlar öyle diyorlardı. Onların düşüncesi seni delege olarak gönderip fabrikadan kovdurmaktır. Kendi bakımlarından hakları var. Kurtlar birbirlerini parçaladıkları zaman haklıdırlar. Ribin üzgün duruyor, sesi garip bir biçimde titriyordu. İnsanlar açık sözlere inanmazlar. Onlara söylenecek sözleri kana bulamalı. Pavel tüm gün kendini mutsuz buldu. İçinde ne olduğunu bilmediği bir şeyi yitirmiş gibi bir duygu vardı. Gece annesi uyumuş, kendisi de yatağına uzanmış kitap okurken jandarmalar geldiler. Yine avluyu, ambarı kuduzca araştırmaya başladılar. Sarı yüzlü subay ilk seferki gibi bu sefer de öfkelendi. Alaycı ve aşağılayıcı davranışlarıyla Pavel'in annesini aşağılayıp duruyordu. Pelage bir köşeye oturmuş, hiç ses çıkarmaksızın oğlunun yüzüne bakıyordu. Pavel heyecanını gizlemeye çalışıyordu. Subay güldükçe onun parmakları garip bir biçimde oynuyordu. Anası anlamıştı ki oğlu jandarmaya karşılık vermemekten üzülüyor, subayın alaylarına katlanmak kendisine ağır geliyordu. Yine de ilk kez olduğu gibi korkmamıştı. Ancak kül rengi kaputlarıyla, şakırdayan mahmuzlarıyla ziyarete gelen bu konuklara karşı kalbinde öncekinden daha çok kin, tiksinti vardı. İşte bu korkuyu bastırdı. Pavel annesinin kulağına fısıldadı. Beni götürüyorlar. Pelage başını eğerek yavaş sesle karşılık verdi. Anladım. Anlıyordu. Oğlunu işçilere karşı söylediği sözlerden dolayı hapse atıyorlardı. Ne var ki işçiler onun söylediklerini değerlendirmişti. Şimdi hepsi onu savunacaklardı. Şu halde uzun süre mahpus kalmayacaktı. Ağlamak, oğlunu kucaklamak istiyorsa da yanı başındaki subay ona kötü kötü bakıyor, dudakları titriyor ve bıyakları oynuyordu. Pelage öyle sandı ki bu adam orada gözyaşları dökülmesini, kendi kendisine yakarıp yalvarmasını bekliyordu. Buna karşı bütün gücünü topladı. Evden geldiğince az sözle çocuğunun elini sıktı ve soluğunu tutmaya çalışarak alçak bir sesle güle güle Pavel dedi. Gereken şeyleri aldın mı? Aldım, aldım. Sen merak etme. Tanrı yardımcın olsun. Pavel'i götürdükleri zaman ana orada bir iskemlenin üstüne düştü ve göz kapaklarını indirerek yavaş yavaş sessizce ağlamaya başladı. O da bir zamanlar kocasının yaptığı gibi arkasını duvara dayayarak yetersizlik ve acı içinde yaralı gönlünün bütün acılarını gözyaşlarına verdi. Uzun uzun ağladı. İnce bıyıklarıyla sık sık açılıp kapanan gözleriyle, hoşnut haliyle o sarı yüzlü subay silinmez bir leke gibi hayalinden gitmiyor, gerçeği araştırmaya çalışmaktan başka suçları olmayan çocukları annelerinin yanından ayıran bu adamlara karşı duyduğu kızgınlık göğsünde kara bir yumruk gibi dolanıyordu. Hava soğuktu. Yağmur damlaları pencerenin camlarına vuruyor, duvarlarda bir gürültü işitiliyordu. Sanki karanlıklar içinde gözsüz, kıpkırmızı yüzler, hayaletler uzun kollarıyla bir şeyler araştırarak dolaşıyordu. Mahmuzların şakırtısı uzaklaşmıştı. Kadın kendi kendine düşündü. Keşke beni de götürselerdi. İşçileri iş başına gelmelerini emreden düdük öttü. Bu sabah düdüğün sesi boğuk, alçak, ikircikliydi. Kapı açıldı. Ribin girdi. Ananın yanına yaklaştı. Sakalındaki yağmur damlalarını silkerek sordu. Götürdüler mi? Kadın içini çekerek, evet, melun herifler götürdüler dedi. Ribin gülümseyerek, bu ne iş dedi. Bugün benim evimi de araştırdılar. Her yanı karmakarışık ettiler. Beni aşağıladılar. Yalnız tutuklamadılar. Demek Pavel'i götürdüler ha? Direktörün bir işaretiyle jandarmalar bir adamı alıp götürüyorlar. Panayır hırsızları gibi birbirleriyle uyuşmuşlar. Biri halkın damarlarına asılmış sağıp duruyor. Siz Pavel'i savunmalıydınız. Çünkü o sizin yüzünüzden gitti. Kim savunmalı? Siz hepiniz. Bu olabilir mi sanıyorsunuz? Sakın aldanmayın. Gücü toplamak için binlerce sene gerekti. Yüreğimize binlerce çivi soktular. Şimdi bir atılımla hepimizin birleşmesi olacak iş mi? Önce herkes üstünden bu demir parçalarını atmalı. Kalbimizi bir yığın halinde birleşmekten bu demirler önlüyor. Ufak bir kahkaha atarak ağır adımlarla çıktı gitti. Bu umutsuz korkunç sözler Pelagin'in üzüntüsünü bir kat daha artırmıştı. Onu öldürebilirler, işkence edebilirlerdi. O zaman çocuğunu dayaktan vücudu parçalanmış, kanlara bulanmış görür gibi oldu. Kalbine saldıran korkudan sanki boğuluyor gibiydi. Gözleri sızlıyordu. Ocağı yakmadı, kendine yemek hazırlamadı, çay içmedi, akşama doğru bir parça ekmek yedi. Yatağa uzandığında kendini öyle ezilmiş, yalnız bulmuştu ki şimdiye dek yaşayışı boyunca böyle bir hal duymamıştı. Son yıllar her zaman belirsiz, mutluluk verici bir şeyin gelmesini bekleyerek yaşamaya alışmıştı. Çevresinde gürültücü, patırtıcı delikanlılar, bu kaygılı, yine de iyi yaşayışın biricik egemeni olan oğlunun ciddi yüzü gözleri önünde kaynaşıyorlardı. Ağır geçen bugünü uykusuz, üzüntülü bir gece izledi. Ertesi gün kadına daha uzun geldi. Birini bekliyordu. Kimse gelmemişti. Akşam oldu, gece çöktü. Bir aralık hafifçe cama vuruldu. Ana bu işaretlere alışmıştı. Korkmuyordu. Sanki ufak bir değme ile gıcıklamışlar gibi titriyordu. Belirsiz bir umut onu birden ayağa kaldırdı. Omuzlarına bir örtü alarak kapıyı açtı. Samoilov girdi. Yüzünü paltosunun kalkık yakası içine saklamış, başka birisi onu izledi. Bu adam kasketini kaşlarına dek indirmişti. Samoilov selam vermeksizin sordu. Sizi uykudan mı uyandırdık? Her zaman olduğunun tersine yüzünde kaygı izleri vardı. Ana hayır uyumuyordum dedi. Kadın sorucu bir bakışla bu yeni konuğun yüzüne baktı. Samoilov'un arkadaşı derin boğuk bir soluk alarak kasketini çıkardı. Kocaman parmaklı geniş elini anaya uzatarak iyi akşamlar nine dedi. Beni tanıyamadınız mı? Bu sözleri eski bir bildik gibi söylemişti. Pelage sevinçle bağırdı. Vay siz misiniz Yegor? Karşısındaki kocaman kafasını eğerek evet benim dedi. Saçları bir kilise şarkıcısındaki gibi uzundu. Tatlı bir gülümseyiş yuvarlak yüzünü parlatıyor, kül rengi, ufak yuvarlak vücudu, kalın boynu, kısa kolları ile tıpkı bir semavere benziyordu. Yüzü parlıyor, soluyor, göğsünün içinde bilinmez bir şey aralıksız kaynayarak horulduyordu. Siz odanıza gidin, ben şimdi giyinir gelirim. Samoilov kadına bakarak meşgul olduğunu gösteren bir davranışla size söyleyeceğimiz var dedi. Yegor yanındaki odaya geçerken, sevgili nine, bu sabah arkadaşlarımızdan biri hapishaneden çıktı. Küçük Rusyalı Pavel'i görmüş, size selam göndermişler. Bir de oğlunuz sizden rica ediyor, kendisi için merak etmeyiniz. Bu tuttuğum yolda hapishane bir dinlenme yeridir diyormuş. Bizim rahatımızı düşünen yöneticilerimiz de böyle yaptılar. Şimdi amaca gelelim. Dün kaç kişi tutukladılar biliyor musunuz? Hayır, yalnız Pavel değil mi? Yegor telaşsızca sözünü kesti. Pavel hapse atılanların 49.sudur. Daha 10 kişinin tutuklanması da elde bir. Bu da onların içinde. Samoylov'un karanlık bir biçimde evet ben de dedi. Pelage geniş rahat bir soluk aldı. Üstünü giydikten sonra odaya geldi. Konukların yüzüne gülümseyerek bakıyordu. Böyle çok olduklarına göre uzun süre mahpus kalmazlar. Yegor yanıt verdi. Hakkınız var. Eğer biz hasımlarımızın yaptığı oyunu bozabilirsek onlar eskiden daha çok şey öğrenmiş olacaklar. Şimdi bakın iş nerede. Eğer bu bildirileri yayınlamaktan vazgeçersek jandarmalar bunu Pavel'in arkadaşlarının yaptığında karar kılacaklar. Kadın korkarak bağırdı. Nasıl? Niçin? Yegor durulunca yanıt verdi. Yineciğim, bunda anlamayacak ne var? Pek sade bir şey. Kimi zaman jandarmalar da doğru yargılamalar kurarlar. Siz bir kere düşünün. Pavel serbestken ortalıkta bir takım kağıtlar, broşürler dolaşıyordu. Hapse girince etrafta ne broşürler kaldı ne bildiri. Demek ki bunları o yayınlıyor. İşte jandarmalar böyle düşünecek ve artık herkesi gözleriyle yiyecekler. Zaten bunlar insanlara işkence etmeye bayılırlar. Kadın üzgün, evet dedi, anlıyorum, ah ne yapmalı. Mutfaktan Samoylov'un sesi işitildi. Bütün arkadaşlarımız tutuklandı. Hay Allah belamı versin. Şimdi yine eskisi gibi çalışmayı sürdürmeli. Hem şimdi yalnız işimiz için değil, arkadaşları kurtarmak için de çalışmalı. Yegor ufak bir kahkaha ile ekledi. Çalışacak kimse de kalmadı ki. Evde pek iyi broşürlerimiz var. Bunların hepsini ben yazdım. Yalnız bunları fabrikaya nasıl sokmalı bilmem. Samoylov söze karıştı. Şimdi fabrikaya girerken herkesin üstünü arıyorlar. Ama kendisinden bir iş beklendiğini anladı, öfke ile sordu. O halde ne yapmalı? Söyleyin bakalım ne yapmalı? Samoylov kapının eşiğinde durarak sordu. Pelage, siz Korsanova'yı, şu fabrikada satıcılık eden kadını tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Niçin sordunuz? Bir kere ona söyleseniz, belki bu broşürleri dağıtmayı üzerine alır. Ana hayır demek isteyen bir davranışla elini sallayarak, o olmaz, hayır hayır olmaz, boş boğaz bir kadındır. Hem sonra işin benden, bizim evden çıktığını anlar. Hayır hayır, bu olmaz. Birden aklına gelen bir düşünceyle sevinerek bağırdı. Siz verin o kağıtları bana. Ben bir yolunu bulurum. Gidip Maria'yı görürüm. Beni yanına yardım için almasını söylerim. Fabrikaya işçilerin yemeklerini taşırım. İşte o zaman çaresine bakarız. Elleriyle göğsünü sıkıştırarak onlara güven verdi. Kimseye belli etmeksizin işini yoluna koyacaktı. Sonra zafer çığlığı ile sözüne son verdi. Anlasınlar ki Pavel hapishanedeyken de onun anası onlara çarpmaktan geri kalmıyor. Bak görsünler. Üçüne de yüreklilik gelmişti. Yegor hızlı hızlı ellerini ovuşturarak gülümsüyordu. Bravo nine, bravo. Ah bilseniz bu ne iyi bir şeydir. İnsanı şaşırtacak kadar iyi derim. İşte o kadar dedi. Samoylov benzeri bir davranışla gülerek ekledi. Eğer başarırsanız ben hapishanede ölsem bile kendimi rahat döşeğimdeymişim gibi mutlu sayarım. Yegor boğuk bir sesle bağırdı. Siz bulunmaz bir hazinesiniz nine, bir hazine. Pelage gülümsedi. Amaç açıktı. Eğer o broşürleri fabrikaya sokabilirse bunları dağıtanın Pavel olmadığı anlaşılacaktı. Kendinde bu görevi yerine getirecek gücü ve yeteneği bulmaktan doğan bir sevinçle titriyordu. Yegor dedi ki, Pavel'i görmeye giderseniz ona söyleyin, dünyada çok iyi bir anaya sahip olduğunu bilsin. Samoylov gülümseyerek yanıt verdi. Onu ziyaret gününden önce göreceğimi sanırım. Bir de ona söyleyin, ben ne yapmak gerekirse yapacağım, bunu iyi bilsin. Yegor Samoylov'u göstererek sordu. Ya tutuklarlarsa? O zaman yapacak bir şey yok, katlanmalı. İkisi de gülüşmeye başladılar. Kadın yanlışını anlamıştı. Bununla birlikte o da onlarla beraber neşelendi. Ne var ki halinde sıkıldığını gösteren bir şey vardı. Gözlerini yere indirerek, insan kendi ailesine bakarken arkasında kalanları, başkalarını iyi göremez. Yegor bağırdı. Elbette, elbette. Pavel için siz hiç merak etmeyin, üzülmeyin. Hapishaneden çıkınca onu eskisinden daha iyi bulacaksınız. İnsan orada rahat ediyor. Birçok şey okuyor, öğreniyor. Oysa serbest iken bunları yapacak zamanımız yoktur. Ben 3 kez hapse düştüm. O kadar hoşuma gitmemişti. Ama her defasında kafaca, gönülce çok yararlandım. Ana dostça bir bakışla yüzüne bakarak, soluk alırken güçlük çekiyorsun dedi. nedenleri var. İşte böyle nine, anlaşıldı ya. Yarın biz size o şeyleri getiririz ve yüzyıllardan beri üstümüze çökmüş karanlıkları yok eden o makine yeniden işlemeye başlar. Yaşasın özgür sözler, yaşasın ana kalpleri. Şimdi Allah'a ısmarladık. Samoylov, Pelage'nin elini hızla sıkarak Allah'a ısmarladık dedi. Ben böyle şeyleri anneme söyleyemem. Pelage, Samoylov'un gönlünü almış olmak için korkmayın, en sonra herkes anlayacak dedi. Onlar gidince ana kapıyı kapadı. Odanın ortasına çökerek dışarıda yağan yağmurun gürültüsü arasında dua etmeye başladı. Ağzından bir sözcük çıkmaksızın dua ediyordu. Pavel'in bütün arkadaşları için dua etti. Şimdi bu yüzler duvarda asılı duran azizlerin resimleriyle kendi arasında birer birer geçiyordu. Bunlar öyle yalın, birbirine öyle garip bir yaklaşışla yaklaşmışlardı ki yine de şu koskocaman yaşamda öylesine yalnızdılar. Ertesi sabah erken kalktı. Maria Korosnova'nın evine gitti. Satıcı kadın her zamanki yağlı elbisesiyleydi. Pelage'yi acı bir biçimde karşıladı. Elini omzuna vurarak sordu. Canın sıkılıyor değil mi? Sabret. Aldılar götürdüler. Hiç kötülük yok değil mi? Eskiden bir adamı hırsızlık edince hapse atarlardı. Şimdi doğruyu söylediği için hapsediyorlar. Pavel belki de söylenmesi gerekli olmayan şeyleri söylemişti. Amacı arkadaşlarını savunmaktı. Korkma, bunu herkes biliyor. Herkes onun cesur bir genç olduğunu anladı. Açlıktan söylemiyorlar ama yine de biliyorlardır. Ben de sana gelmek istiyordum. Zaman bulamadım. Aralıksız yemek pişiriyorlar, ben de satıyorum. Bununla birlikte yine inanıyorum yoksulluk içinde öleceğim.